sen olsaydın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Bu hafta Sen Olsaydın programında oruçlu olmaktan bahsedeceğiz. Bir manevi iklimin arınma mevsiminin içindeyiz malumunuz. Mübarek Ramazan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan. Bakara suresi 183. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bugün oruçlu olmaktan bahsedeceğiz. Nedir oruç? Oruç aslında nefislere dur diyebilmenin, onun esaretinden kurtulup efendisi olabilmenin bir nevi eğitimi. Yani bir irade tatbikatı aslında. Oruç Allah'ın helal kıldıklarından belli bir süre, yani imsakla iftar arası uzak durarak sonsuza değin haram kıldıklarını terk etmenin bir nevi azim ve uygulaması. Belki de oruç bize şöyle sesleniyor. Ey benim için Allah'ın helal rızıklarıyla belli bir müddet ilişkisini kesen insan. Peki ya Allah'ın ilelebet haram kıldığı yasaklardan niçin yakanı kurtarmıyorsun, onları terk etmiyorsun diyor da belki biz duymuyoruz. Hani Sayın Senai Demirci'nin dediği gibi, tut beni ey oruç, aynen kıl beni ey namaz ifadesinde olduğu gibi. İnsan namazı kılar, namaz da insanı kılar. Doğru kılar, diri kılar, duru kılar, insan kılar. Ya da demin de dediğimiz gibi, insan orucu tutar, oruç da aslında insanı tutar. Sadece o süre içinde yeme içmeden değil, her türlü kötülükten, kötü söz ve davranışlardan da geri tutar. İşte bu sebeplerle tut beni ey oruç, nefretten, kibirden, öfkeden, zulümden uzak tut duasını da eklemek gerekiyor oruçlarımıza. Şimdi bu yönüyle düşünüldüğünde o zaman şöyle bir soru karşımıza çıkmıyor mu? Oruç mu bizi tutuyor acaba, yoksa biz mi orucu tutuyoruz? Oruç bizi kinden, nefretten, kibirden, öfkeden, zulümden tutuyorsa, geri tutuyorsa, uzak tutuyorsa, evet, bu yönüyle de bir tutuş gerçekleşiyor. Biz de orucu tutuyoruz, oruç da bizi tutuyor aslında. Oruçlu olmak öyle muhteşem bir duygu ki, sunulan müjdelere nail olacağının düşüncesi heyecanı sarıp sarmalar insanı. Öyle ki meleklerin duaları bile her an onunladır. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, Ramazan gelince Allah-u Teala meleklere, müminlere istiğfar etmelerini, yani onlar için af dileyip dua etmelerini emreder. Bakın ne kadar güzel değil mi? Melekler insanlara dua ediyor bu süre içerisinde. Yine bir başka hadis-i şerifte, farz namaz bir sonraki namaza kadar, cuma namazı bir dahaki cumaya kadar, Ramazan ayı da bir sonraki Ramazan'a kadar günahlara kefaret olur buyurulmakta. Bu durumda aslında günahlar temizlenmiş oluyor aslında. Her daim yeni bir sayfa açılıyor insanın önünde bu yönüyle bakıldığında. Yine bir başka hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası ancak oruçlular içindir buyurulmakta bu hadis-i şerifte. Yine bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah-u Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Düşünün, sadece bir günlük orucun mükafatı böyleyse, o bir ayın mükafatı ya da nafilelerle bir yıl içinde tutulan orucun, oruçların mükafatlarını da varın siz hayal edin. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurulmakta yine bir başka hadis-i şerifte. Bu aya Ramazan denmesinin sebebi günahları yakıp erittiği içindir. Ramazan Elmalılı Hamdi Yazır'ın merhumun ifadesiyle kızgın yerde yalın ayak yürümekle yanmak demek. İşte bu oruç hararetiyle günahlar yakılıyor. Böylece inşallah kişi o niyetle, o halis niyetle, o düşünceyle orucunu tutuyor ve günahlarından arındığına inanıyor. Ramazan cennet kapılarının sonuna kadar açılıp cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların zincirlere bağlandığı rahmet kapılarının da sonuna kadar açıldığı bir ay. Yani hani deyim yerindeyse tam bir fırsat dönemi, tam bir fırsat sezonu aslında. Ramazan aynı zamanda içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu ve Kur'an-ı Kerim'in de indirilmeye başlandığı ay. Bakın ne kadar faziletli bir ay aslında, onun için denmiyor mu 11 ayın sultanı diye. Yine bu ayda yapılan bir farz ibadet, diğer aylarda yapılan aynı ibadetin 70 kat misliyle mükafatlandırılır. Konunun bir diğer ayrıntısı daha var, o da şu: farz dışındaki diğer ibadetler, yani nafile ibadetler ise diğer aylarla kıyaslandığında farz mesabesinde mükafatlandırılır Ramazan ayı içerisinde. İşte onun içindir ki insanlar Ramazan ayının gecesini, gündüzünü, her bir anını, saatini, dakikasını değerlendirmeye çalışır. Çünkü hakikaten özel bir mevsimdir Ramazan. Ramazan'ın içindeki oruç tabii bu fazileti kılan, önemli, değerli kılan, o fazileti kazandıran. Peki orucun ne gibi faydaları var? Her şeyden önce şunu söylemek lazım ki, evet orucun maddi manevi pek çok faydası var ama biz o faydaları temin için değil, her şeyden önce Allah rızası için, Allah emrettiği için oruç tutarız. Ama bununla birlikte o nedir acaba maddi ve manevi diğer kazanımları, kişiye kazandırdıkları orucun? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisiyle başlayarak cevap verelim bu soruya. Oruç tutun, sıhhat bulun buyuruyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Oruç kalbin tefekküre varması, Allah'ın nimetlerini hatırlatan bir ibadet, öyle değil midir? Her şey önümüzdedir aslında ve de normal zamanlarda helaldir. Yediğimiz, içtiğimiz, her zamanki su, her zamanki ekmek, her zamanki nimetler. Ama Ramazan geldiğinde, oruçlu olduğumuzda o süre içerisinde imsakla iftar arasında onlarla aramıza bir sınır koyarız. Böylece şükretmeyi ve nimetlerin farkına varmayı öğreniriz. Hani bu program içerisinde de hep diyoruz ya, bu programın en temel gayesi farkındalığımızı artırmaktır diye. İşte farkındalığımızı artıran bir ibadet oruç. Şükretmeyi ve nimetlerin farkına varmayı öğretiyor. Hadis-i şerifte buyruluyor ki her şeyin bir zekatı vardır. Vücudun zekatı ise oruçtur. Sence şükretmeyi ve nimetlerin farkına varmayı mı öğretiyor? Hayır, sabretmeyi de öğretiyor. Demin de dediğimiz gibi o süre içerisinde nimetler önümüzde, elimiz ulaşıyor, gözümüz görüyor, evimizde, soframızda, her an elimizin altında ama biz o süre içerisinde bunlardan uzak duruyoruz. Ve bu nasıl bir sabırdır? Bakın, iftar sofraları hazırlanır değil mi? Hem de çeşit çeşit hazırlanır yemekler. Normalde 3 çeşitse belki tatlısı, salatasıyla 4-5-6 çeşiti bulur. Hele ki iftar davetlerini de düşünürsek. Çeşit çeşit nimetlere ulaşacağını bilerek akşama kadar sabretmektir bu sabır. Yani aslında bu yönüyle bakıldığında tam anlamıyla gerçek bir sabır mıdır? Mesela şöyle desem, şöyle bir soru sorsam. Akşama yiyecek ekmeği olmayanın sabretmesi nasıl bir sabır o halde? İşte o gerçek sabır değil mi? Arada bir fark var. Fakirlerin halinden anlamamızı sağlıyor. Duygulara hassasiyet kazandırıyor. Oruç bir eğitim dedik. Nefsin, iradenin eğitimi. İnsanı disipline ediyor. Şükran duygumuzu ve sabrımızı artırıyor, demin de söylediğimiz gibi. Bununla birlikte maddi ve manevi pek çok hastalıklardan da koruyor bizleri oruç. Nasıl oluyor? Bakın, bir yıl boyunca vücut o kadar yoruluyor ki, çünkü her an yeme işiyle meşgulüz. Sadece kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği değil, aralarda atıştırdıklarımız, yediklerimiz, içtiklerimiz, aslında midemiz ve sindirim organlarımız sürekli faaliyette. Tam anlamıyla bir dinlenme ancak Ramazan'da oruçla gerçekleşiyor. Bir yıl boyunca yorulan vücut, mide ve bağırsaklarımız, karaciğerimiz bu vesileyle dinleniyor, beyin hücrelerimiz adeta gençleşiyor ve zinde oluyor. Diyeceksiniz ki beyin hücrelerimizle nasıl bir bağ kurdunuz? Bakın hani yemek yedikten sonra bir rehavet çöker değil mi? Özellikle çok yemişsek ve sindirimi zor, yağlı, ağır yiyecekler yemişsek bir rehavet çöker, uyku hali gelir. Neden dersiniz? Çünkü o esnada sindirimi sağlamak üzere yoğun bir faaliyet başlar vücutta ve damarlardaki o kan içindeki oksijen daha ziyade bu organlara doğru yoğunlaşır ve beyindeki oksijen azalmaya başlar. İşte bu da rehaveti getirir. Peki oruçta nasıl oluyor? İşte oruçta beyin daha dinçleşiyor, gençleşiyor. Aslında hani bir nevi açlık detoksu ile de hücrelerde biriken zararlı atıkların ve kalıntıların atması istenir ya, bu Ramazan'da oruçla doğal olarak gerçekleştiriliyor. Oruç stres ve ruhsal gerilimlere karşı da bir nevi kalkan aslında. Böylece işte maddi manevi pek çok hastalıklardan korunmamıza da vesile oluyor oruç. Ama tekrar hatırlatalım, biz bu faydaları sebebiyle değil, her şeyden önce sadece ve sadece Allah rızası için, Allah emrettiği için öncelikle oruçlu oluyoruz. Ama oruç beraberinde de bu faydaları bize getiriyor. Bunun dışında dünya üzerindeki tüm Müslümanların aynı zaman diliminde hep birlikte oruçlu olmaları İslam birlik ve kardeşlik şuuru açısından da önemli. İbadetlerin hicri takvim esasına göre yapılması, orucun her yıl 10 gün geriye gelmesi sebebiyle Ramazan ayı yılın bütün günlerini dolaşmakta. Böylece bu durum hem bütün mevsimlerin Ramazan'la bereketlenmesine hem de İslam coğrafyasında oruçta ve Ramazan'da adalet sağlanmasına vesile olmakta. Şöyle ki dünya üzerinde biliyorsunuz kuzey yarımkürede, güney yarımkürede, farklı enlemlerde, boylamlarda, farklı coğrafyalarda yaşayan insanlarız. Her yerde aynı zaman diliminde olunmuyor değil mi? Ama Ramazan'ın hicri takvim esasına göre yaşanıyor olması sürekli aynı yerde günlerin uzun ya da sürekli aynı yerde günlerin kısa olduğu zamanlarda oruç tutulmasının önüne geçiyor belki de bu yönüyle bakıldığında. Hani şöyle düşünün, bizler çocukluğumuzdan, gençliğimizden beri hayatımızın çeşitli evrelerini şöyle bir oruçlu olduğumuz dönemleri düşünürsek, kısa günlerde de oruç tuttuk, uzun günlerde de oruç tuttuk, tutuyoruz da. Böylece aslında farklı günlerin, farklı mevsimlerin de tadını yaşamış oluyoruz. Böylesi bir adalet de aslında sağlanmış, gerçekleşmiş oluyor. Oruç insana güçlü bir irade kuvveti de kazandırıyor dedik. Nefis eğitimi demiştik ya hani. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta sigara bağımlısı olmaktan bahsetmiştik. İşte tam da mevsimi, sigarayı bırakmak için de oruç ve Ramazan iyi bir fırsat. Şimdi düşünün ki 12 saat, 15 saat, 18 saat sigara içmeden durabiliyorsanız bunu 24 saate tamamlayabilirsiniz. 24 saat yani bir gün boyunca hiç sigara içmeden durabiliyorsanız bu size bir hafta boyunca sigara içmeyebilirimin cesaretini ipucunu da verir. Bir hafta boyunca sigara içmiyorsanız, içmeyebiliyorsanız Ramazan'ın olduğu o 30 gün boyunca, bir ay boyunca da sigara içmeyebilirsiniz. Hayatınızda bir ay sigaradan uzak durabiliyorsanız bütün ömrünüz boyunca da uzak durabilirsiniz. Bunları bu şekilde genellemek, ilerletmek mümkün. Bununla birlikte tabii bir husus daha var. Ramazan olması sebebiyle zaten çoğu insanda oruçlu olduğu için çevrenizdeki insanlar da sigara içmez ve böylece size sigarayı çağrıştıran, hatırlatan faktörleri de azaltmış olursunuz. Bakın işte oruç ve Ramazan'ın bize özellikle sigara içenlere kazandırdığı, kazandıracağı bir fırsat daha. Tam da bu noktada belki şu soru akıllarımıza geliyor olabilir. Normalde herhangi bir günde bir öğünü atlasak ya da kahvaltıyı, öğle yemeği, akşam yemeğini biraz geciktirsek hayıflanır, belki sinirlenir, belki başımızın ağrıdığını, halsiz kaldığımızı, işimize odaklanamadığımızı söyleriz, öyle değil mi? Peki nasıl oluyor da acaba Ramazan'da? Sadece gece kalkıp yediğimizle gün boyu nasıl ayakta kalabiliyoruz? Üstelik sıcak yaz günlerine denk geliyor, uzun günlere denk geliyor ve üstelik bu süre boyunca hayatı dondurmuyoruz. Yani işine giden işine gidiyor, okuluna giden okuluna gidiyor, sınava girecek olan sınavına giriyor. Böylesi bir durum nasıl oluyor acaba? Normalde yemek saatimiz 2 saat gecikse sinirlenirken, karnımız kazınırken, midemiz kazınırken ve onun gerginliğini, rahatsızlığını hissederken oruç anında nasıl rahat olabiliyor insan? Burada anahtar kavram değerli dinleyicilerimiz aslında niyet. Bakın bunu Doktor Helga Bühler şu şekilde ifade ediyor. Aç kalma ile oruç arasındaki fark niyettir. İkisinin arasındaki bu farkta şöyle bir süreç gelişiyor vücutta. Oruç pozitif ve kişinin kendi isteğiyle, şevkle, manevi duygularla gerçekleştirdiği bir eylem. Daha da ötesi bir ibadet. Ama aç kalma kişide öfke, stres, gerginlik ve sinirlilik oluşturuyor. Öfke ve sinirlilik hali mide asidi salgılıyor. Bu da daha da acıkmaya sebep oluşturuyor. Ama kişi oruçluyken o niyetle yola çıkıyor. Bakın niyet dedik ya hani. Kişi orucu sadece aç susuz kalma olarak algılıyorsa onun da yaşayacağı sonuç bu. Bu süreçte vücudumuzda nasıl bir durum seyir oluyor ona da bir bakalım isterseniz. Orucun ilk 6 ila 8 saati içinde son yemekten alınan kalori ile acıkmadan günlük yaşamı sürdürüyoruz. Akabinde 1-2 saatliğine açlık hissi oluşuyor özellikle yemek saatlerine denk gelen anlarda. Ancak o niyetle yola devam edildiği için, o niyetle yola çıkılıp o niyetle devam edildiği için belli bir süre sonra bu his yatışmaya başlıyor. Bunda da özellikle karaciğerde yedekte bekletilen glikojenin devreye girmesi etkili. Ardından da az önceki o açlık hissi geçmeye başlıyor. Peşinden de yağ depoları devreye sokuluyor. Böylece kişi gün ilerledikçe daha da rahatlıyor ve açlığı artık hissetmemeye başlıyor. Bakın işin fizyolojik boyutuna da sürecine de bir göz atmış olduk bu vesileyle ama oradaki kavramın altını tekrar çizmiş olalım. Niyet, niyet hakikaten önemli. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki oruçlunun iki sevinç anı var. Birincisi iftar ettiği zamanki sevinci, ikincisi de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andaki sevinci. Oruç tutanlar cennete Reyyan kapısından girecek ve orada ebediyen susamadan kalacaklar. Bakın bu güzel müjdelere göz attığımızda zaman zaman o niyeti daha diri, daha sağlam tutmak mümkün. Güzel bir eser arası verelim isterseniz. Mustafa Ceceli güzel bir eserle bizlerle birlikte olacak. Aşk için gelmişiz diyecek. Aşk için gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Yer gök seslenir her dem Allah, benlikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı, her dem seslenir o Allah, Allah diyecek. O güzel mısralarıyla Mustafa Ceceli, Aşk için gelmişiz eseriyle sizlerle birlikte.
İçin gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerremiz, ayar görenden bize ne? Ayar görenden bize ne? Yer gök seslenir her dem Allah, benlikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı, her dem seslenir o Allah, Allah. Yer gök seslenir her dem Allah, benlikten geçenin ya.
için gelmişiz biz bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerremiz. Ayar görenden bize ne? Ayar görenden bize ne? Yer gök seslenir her dem Allah. Benlikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o Allah Allah. Yer gök seslenir her dem Allah. Benlikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı? Her dem seslenir o Allah Allah. Her dem seslenir o Allah Allah. Her dem seslenir o Allah Allah.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta oruçlu olmaktan bahsediyoruz. Hadis-i şerifte buyruluyor ki oruç bir kalkandır. Sizden biri oruç tuttuğu zaman cahillik etmesin. Şayet bir kişi ona sataşır veya dövüşmek isterse ben orucum desin. Yine bir başka hadiste bir kimse yalan sözü ve yalan işi bırakmazsa Allah-u Teala'nın onun aç ve susuz kalıp yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur buyruluyor. Ve bir başka hadis-i şerifte de yine nice oruç tutan vardır ki o oruçlarından kendilerine ancak açlık ve susuzluk kalır. Ne kadar önemli uyarılar bunlar. Peki böyle olmaması için ne yapmalı? Oruç tutmakla birlikte dili de tutmalı. Yani kötü sözleri bırakmalı. Oruç tutmakla birlikte gözü de tutmalı. Yani haramdan sakınmalı, baktığına tefekkürle bakabilmeli. Oruç tutmakla birlikte kalbi de tutmalı, yani kin, fesat ve nifaktan kalbi arındırmalı. Oruç tutmakla birlikte eli de tutmalı, elimizden gelecek kötülükleri dur deyip o elleri hayra vesile kılmalı, veren el olmalı. Tam da bunların akabinde o zaman şu soruyu soralım kendimize, oruç bizi ne kadar tutabildi, biz oruca ne kadar tutunabildik? Bir hadis-i şerif var. İşte eğer az önceki şartları yerine getirirsek belki de o çerçevede bu hadis-i şerifteki müjdeye nail olacak oruç tutanlar. O hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır buyurulmakta. Şöyle biraz geçmişe gidelim mi, ne dersiniz? Osmanlı'da nasıldı Ramazan? Ramazan öncesine gibi hazırlıklar yapılırdı. Ecdat Ramazan'ı nasıl geçirirdi? Ramazan'a nasıl hazırlanırdı? Bu soruların cevaplarını şöyle bir tarihe seyre çıkarak bulalım istiyorum birlikte. Her şeyden önce insanlar 10-15 gün önceden hazırlıklara başlardı. Ramazan hazırlıkları başlar. Neden? Çünkü sultan geliyor. 11 ayın sultanı geliyor. Ramazan'a bir misafir ve gerçek bir sultan muamelesi yapılırdı. Evler temizlenir, camiler temizlenir, erzaklar alınır, sokaklar bile temizlenir ve elden geldiğince ışıklandırılmaya çalışılırdı. Yine Ramazan öncesi hemen her padişah bir hat-ı hümayun yayınlar ve keyfi fiyat artışlarının engellenmesini isterdi. Bunun dışında evet Ramazan nasıl başlardı dersek, bakın kadılığın tayin ettiği memurlar hilali gördüklerine dair şehadette bulunurlar ve en az iki kişinin şahitlik etmesiyle de Ramazan-ı Şerif ilan edilirdi. Şaban ayının 29. günü Şeyhülislam kapısında toplanılır ve burada gelen şahitler çok titiz bir şekilde sorgu suali tabi tutulur. Kesin kanaat hasıl olunca mahkemenin sicil kaydına yazılırdı. Diğer bir ilam da sadrazam ve padişaha gönderilir ve Ramazan-ı Şerif'in başladığı bildirilirdi. Süleymaniye Camii minaresinde hazır halde bulunan kandilciler işareti aldıktan sonra hemen Süleymaniye Camii'nin minaresinin kandillerini yakardı. Süleymaniye Camii'nin kandillerinin yandığını gören diğer camiler de kendi kandillerini yakardı ve bununla birlikte Süleymaniye Camii'nin mahyaları yandığı an Topkapı Sarayı'nda bulunan top da 3 defa ateşlenirdi. Bununla birlikte davulcular davullarını vurur, tellallar da halka seslenirdi, Ramazan'ın girdiğini ilan ederdi. Camilerde mahyalar asılırdı ve Ramazan boyunca da mahyalar ve camiler gezilirdi. Mahyalar çok önemliydi tabii. Ayetler, hadisler, güzel sözlerle camiler ve şehirler ışıklandırılırdı. Ramazan-ı Şerif'te tabii iftarlar olmazsa olmazdı. İftar davetleri verilirdi ve iftar davetlerinde diş kirası adı verilen bir şey vardı ki hakikaten takdire şayan bir husus. Herkes konaklara davetli davetsiz gelebilirdi. Ramazan boyunca konakların kapısı ardına değin açık olurdu. Herkes bu sofraya dahil olabilirdi. İftara dahil olmuş hususi davetlilerin haricindeki misafirler yedikleri yemekten dolayı diş kirası adı altında yüklü bahşişler de alırdı. Nedir diş kirası? Bakın, o kadar güzel hassasiyetle yola çıkılmış, başlatılmış bir uygulama ki diş kirası yemeğini yemiş olan misafire konağında yemek yiyip konak sahibinin sevap işlemesine vesile olduğu için teşekkür anlamında verilen bir hediye. Yani düşünün ki o insana hem siz iftar edip yemek veriyorsunuz, iftar ettiriyorsunuz, hem de üstüne üstlük diş kirası adı altında yüklü hediyeler, bahşişler, keseler sunuyorsunuz. Ne kadar güzel bir incelik. Bunun dışında başka güzel incelikler de var. Halk Ramazan içinde sevabına, hayrını artırmak için özellikle zenginler ve özellikle de kendi yaşadıkları semt dışında yerlere giderek bir esnafın kapısını çalar, zımem defterleri denen borç defterlerinin açılmasını ister ve oradan herhangi bir sayfayı açarak ya da durumu çok iyiyse birkaç sayfayı açarak oradaki kişinin borçlarını toptan öderdi. Ve böylece ne borcu ödeyen kimin borcunu ödediğini bilir, ne de borcu ödenen bu borcu kimin ödediğini bilirdi. Böylesi hayırlarda da yarışılırdı. İftar davetleri yapılırdı ilk 3 günün ardından, ama ilk 3 gün özellikle insanların kendi evlerinde aileleriyle baş başa iftar yapmaları istenirdi. İlk 3 günün ardından iftar davetleri verilirdi. Çünkü hadis-i şerifte buyrulur ki kim bir oruçluya iftar ettirirse kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksiltilmeksizin. Çocuklar için yine hayli güzel uygulamalar yapılır. Tekne oruçları teşvik edilir. Evin oturma odasında çocuklar için mumlardan küçük mahyalar oluşturulur. Hazine sandıkları oluşturulur. İçine paralar, güzel yazılar atılır. Bunlar Kadir gecesinde açılır, okunur. Bu yazıları yazanlar tebrik edilir. Hatta içinden en iyileri seçilip ödüllendirilir. Ve yine öğlene kadar tutulan oruçların her biri için ipler kesilir. Sonra bunlar birbirine bağlanır. Ramazan sonunda bunlar bir sandığa konur ve aile üyeleri arasında açık artırmaya çıkarılır. Aile büyüklerinden biri de bunu satın alır, güzelce süsler, paketler, bayramda harçlığıyla birlikte çocuğuna hediye ederdi. Yani Ramazan'da ecdat Osmanlı'da bilhassa çocukları da ihmal etmemişti her türlü teşvik adına. Tabii manileriyle, Ramazan davulcularıyla, teravihleriyle, mukabeleleriyle Ramazan ayrı bir güzellik. Hazreti Cebrail her sene Hazreti Peygamber'le Kur'an mukabelesinde bulunurdu ki Ramazan aynı zamanda bir Kur'an mevsimi, müminlerin de bu ayda Kur'an'la birlikteliği özellikle artırılır. Velhasıl Ramazan bir arınma iklimi. Hayatta her şey gibi ruhlarımız da kirleniyor. Bu yönüyle bir temizlik, bir arınma fırsatı Ramazan. Evlerimiz gibi ruhlarımızı da temizleyelim bu vesileyle. Ümmetim Ramazan'ın kıymetini bilse bütün senenin Ramazan olmasını arzu ederdi buyuruyor Hazreti Peygamber. İnşallah biz orucu tutacağız, oruç da bizleri tutacak. Ve inşallah Ramazanları değiştirmek değil, Ramazan'la değişmek olacak niyetlerimiz. İsraf sofraları olmayacak, tüm bunlara da gayret edeceğiz. Serdar Tuncer'in o güzel ifadesiyle bitirelim programımızı. Hani diyor ya, bir akşam ezanıyla daha nur topu gibi bir orucumuz oldu diye. İnşallah oruçlu olma bilinciyle, orucun da bizi tuttuğu idrakiyle nur topu gibi oruçlarımız olsun. Allah kabul etsin, bu arınma ikliminden arınarak bağışlanmış bir şekilde çıkan kullarından eylesin diyelim. Bu hafta da geldik birlikteliğimizin sonuna. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Sen Olsaydın.